Ayrım 5.
Elbette diyoruz. Öyleyse göster diyorlar. Çocuklarımıza sevgimizi doğdukları andan başlayarak gözle iletişim, bedensel iletişim ve odaklaşmış ilgi biçiminde göstermeliymişiz. Çocuklarımıza gözlerimizle sevgi mesajları gönderelim. Bir bebeğin daha 2 aylıkken gözlerinin bir başka çift göz aradığını biliyor muydunuz? Bebeğin gözleri sürekli aranır gibi bir o yana bir bu yana gider ve sizin ona bakan gözlerinizi yakaladığı an sanki onların üzerine kilitlenir. Bence bu müthiş bir şey ve işte o andan itibaren bebeğin duygusal beslenmesi başlarmış. Çocuğumuza sevgimizi anlatmanın en güçlü aracı gözlerimiz. Bu aracın önemini ve onu doğru kullanmasını bilirsek çocuklarımıza büyük bir iyilik etmiş olacağız. Konunun can alıcı noktası gözlerimizi kullanırken asıl amacımızın koşulsuz sevgimizi onlara gözlerimiz aracılığıyla aktarmak olduğunun bilincine varmamızdır. Gözlerimizi sevgi mesajları için kullanalım. Çünkü bir de gözlerini cezalandırmak için kullananlar var. Bazı anne babalar azarladıkları ya da cezalandırdıkları zaman çocuklarının gözlerinin içine delercesine bakar ve ona ürkütücü tehditler yağdırırlar. Geri kalan zamandaysa göz göze iletişimi pek kurmazlar. İşte çocuk yetiştirirken yapılan en büyük hatalardan biri gözlerimizi sevgi için değil cezalandırmak için kullanmamızmış. Sadece cezalandırılırken gözlerinin içine bakılan çocuk kısa sürede sevilmediği, kendisinin iyi bir insan olmadığı kanısını edinip utanca boğularak çekingen ve insanlardan kaçan bir kişiliğe bürünecektir. Bu tür çocuklarda en belirgin özellik konuşurken karşısındakinin gözlerinin içine bakamaması ve ne hazindir ki bu tür çekingen çocuklarla bizlerin de pek iletişim kuramamasıdır. Onlara bir soru soruyorsunuz, uzun bir sessizlik, baş eğik, gözler yerde. Nihayet mırıl mırıl zar zor duyulan bir yanıt kırıntısı. Haydi bir kez daha deniyorsunuz. Yine gözlerini kaçırıyor, yine binbir sıkıntı içinde iskemlesinde kıvranıyor. Ve artık bu noktada size yorgun düşüyor ve herhalde bu çocuk benden sıkıldı ya da çocuk tabii büyüklerle konuşmak onu sıktı diye düşünüyor, ilginizi geri çekiyorsunuz. Ve ilginin ondan her esirgenişi onun için yeni bir yenilgi oluyor. Öte yandan kendisiyle gözle sevgi iletişimi kurulmuş bir çocuk dışa dönük ve sevecen oluyor. Konuşurken karşısındakinin gözlerinin içine bakabiliyor. Böyle bir çocuk her gittiği yerde ilgi odağı oluyor. Gözle sevgi mesajları alarak beslenmiş olan bu çocuk sevildiğini bilmenin güvencesi içinde başkalarıyla en başta da gözle iletişim olmak üzere her türlü iletişimi kurabiliyor. Ve her yeni ilişki, ona gösterilen ilgi, onun için yeni bir başarı oluyor. Bakın Gaziantep'ten gelen bir mektupta neler yazılmış bu konuda. Derslerimizde oldukça başarılı bir sınıfız. Ama şiir okuma, metin okuma, okul tiyatrosunda rol almaya gelince başarı oranımız düşüyor. Öğretmenlerimizle konuştuğumda sorunun genellikle ya aileden ya da toplum baskısından kaynaklanabileceğini söylüyorlar. İşte bu nedenle ben ve arkadaşlarım sizden kitabınızda bu konu üzerinde biraz daha ayrıntılı biçimde durmanızı rica ediyoruz. Gözle iletişim konusunda yapılan bir diğer büyük hata gözlerini bakışlarını esirgeyerek onu cezalandırmak. Yani küsmek. Bu tutum çocuğu derinden etkiliyor. Diyelim bir hata yaptı. Bunun üzerine gerekli uyarı yapıldı, belki de cezalandırıldı. Çocuk bunu kabullendi ve her biri kocaman birer soru işaretine dönüşmüş gözleriyle sizden özür diliyor. Gözlerdeki soruysa yine hep o aynı soru. Beni seviyor musun? Ya biz ne yapıyoruz? Bir hışın başımızı çevirip yürüyoruz. O gözlere cevap vermiyor, onu öylece havada yanıtsız ve sevgisiz bırakıyoruz. Oysa yapılması gereken kararlı bir ses tonuyla ona hatasını anlatmak, bunu kavramasını sağlamak, bu arada bakışlarımıza da aynı kararlılığı yerleştirmek. Kötü kötü bakmak değil, dehşete düşürmek, ruhuna korku salmak değil. Konunun ciddiyetini belirtecek oranda kararlı bakışlar ve sözlerle durumu çocuğa açıklamak ve onu aydınlatmak gerek. O davranışı neden iyi bir davranış değil? Neden o böyle yapınca bizi üzüyor ve bir daha bunu yapmayacağına inanıyoruz? Bu tür bir konuşmadan sonra, hele hele çocuk hatasını kabullenmiş, sözle ya da bakışlarıyla özür diliyorsa, onu derhal ama derhal sıcak sevgimizle sarıp sarmalamalı ve gözlerdeki o meşhur "beni hala seviyor musun" sorusunu yanıtlamalı. "Evet, seni hata yapsan da seviyorum ve şimdi bu hatayı seninle el ele verip düzelteceğiz" dercesine, gözlerimiz ve davranışlarımızla, eğer anlayacak yaştaysa, bunlara sözlerimizi de ekleyerek sevgimiz konusunda ona güvence vermeliyiz. Ve bakın bu konuda gençlerimiz neler söylüyorlar. Örneğin bir tartışmadan sonra usul usul yanlarına gelip özür dileyen zavallı çocukcağızlara saatlerce vıdı vıdı edip nasihatler çekerek, sonra da büyük bir düşüncesizlikle çocuğu affetmeyip 2 gün küs küs surat etmemeliler. İşte bu benim sorunum. Fikrimi savunsam hemen kavga çıkıyor. Bir süre sonra resmen gururumu ayaklar altına alarak gidiyorum, özür diliyorum ve suratıma dikilen aşağılayıcı bakışlar ve sinir bozucu bir kayıtsızlıkla karşılaşıyorum. Adil mi bu? Üstelik ben neredeyse her tartışmadan sonra gider özür dilerim. Ama annem de babam da hayatlarında daha bir kerecik olsun benden ya da kardeşimden özür dilememişlerdir. Arada sırada bizim de haklı olabileceğimizi hiç düşünmezler. Öğretmenimiz kızıyor ama küsmüyor. Ne güzel değil mi? Küsmek deyince aklıma yaşamımda tanıdığım çok değerli öğretmenlerimden biri geldi. Küçük kızım 11-12 yaşlarındayken ABD'nin New York kentinde bir yıl eğitim görmüştü. Sınıf öğretmenleri Bay Eggers, sakallı, gözlüklü, iri yarı bir adamdı. Sınıfa koca bir termos dolusu kahveyle gelir, gün boyu kahvesini içerdi. Bu yeni ortamda her şey değişikti kızım için. Beğendiği olayları da yaşıyor, gözlemliyor, eleştiriyordu. Beğenmediklerini de. Ama onu asıl şaşkına çeviren ve daha ilk günlerinde eve gelir gelmez bana anlattığı yeni öğretmeni Bay Eggers'ın öğrencileriyle olan ilişkisiydi. Teneffüste öğretmenin boynuna sarılıp onu öpüyorlar, sakallarını çekiştiriyor, onunla şakalaşıyorlar. Hayretler içindeydi kızım. Böyle şeyler birinci sınıfta olabilirdi ama beşinci sınıfı bitirmiş, altıncı sınıfı okumakta olan öğrencilerin bu kadar rahat davranmaları, öğretmenleri sanki arkadaşlarıymış gibi şakalaşmaları akıl alır gibi değildi. Oysa ilkokulu sevecen, aydın ve kendisinin de gerçekten sevdiği bir öğretmenin denetiminde bitirmişti. Ama öğretmenle öğrencinin arasında bir mesafe olurdu. Böyle de boynuna sarılıp sakalları çekiştirilir miydi hiç? Gelelim beni şaşırtan olaya. Yine bir gün okula gitmiştim ve aklımca kimseye belli etmeden çevreyi inceliyordum. Merak bu ya, ne kadar neşeli bir ortam yaratmışlardı Tanrım. Oysa bu sıradan bir devlet okuluydu. Ne vakıf ne de paralı bir özel okuldu. Kapıdan içeri adımınızı attığınız an bir renk cümbüşünün içine düşüyordunuz sanki. Canlı renklerle boyanmış duvarlar, duyurular, öğrencilerin çizdiği afişler ve posterlerle boydan boya donatılmıştı. Duyurular bile öğrencilerin yaşlarına uygun neşeli bir anlatımla kaleme alınmıştı. Okul koridorlarında yürürken sağa sola şöyle bir göz atmak insanın içini açmaya yetiyordu. Bizim gri ve kahverengine boyanmış devlet okullarımızı düşünerek "ah ah" diye sessizce iç çektiğimi gayet iyi anımsıyorum. Kızımın sınıfı dersteydi ama Bay Eggers beni görünce içeri buyur etti. Güneş ışığına kucak açmış kocaman pencereleri ve öğrencilerin yarattığı sanat harikalarıyla donatılmış neşeli bir sınıftı bu. Beni oturttuktan sonra Bay Eggers yapmakta olduğu işe döndü. Çünkü tam o sırada yaramaz bir öğrenciyi ceza olarak sınıftan kovmakla meşguldü. Öğrencinin suçu sınıfta gürültü yapmaktı. Anladığım kadar daha önce uyarıldığı halde yine gürültü yapmış, dersin akışını bozmuştu. Bay Eggers oturduğu yerden "çık dışarı Deni" ve "ders boyu dışarıda kal" diyordu. Deni adındaki çocuksa oturduğu yerde ayaklarını yere vurarak "gitmek istemiyorum, gitmek istemiyorum" diye tepiniyordu. Kızımla göz göze geldik. İkimiz de hayretler içindeydik. Bir öğretmen bir öğrenciyi sınıftan kovacak ve öğrenci yine de sınıftan ayrılmamak için tepinecek. Bu arada öğretmen ne yapıyordu dersiniz? Ne bir hışım çocuğun üstüne yürüyor ne de bir Osmanlı tokadı yapıştırıyordu Hanya'yı Konya'yı anlasın diye. Sakin sakin oturduğu yerden "güle güle Deni" diyordu. Deni yine direnince bu kez sesi bir ton daha ciddileşerek sana güle güle demiştim Deni, dedi ve bunun üzerine Deni oturduğu yerden gönülsüzce kalkıp ayaklarını sürüye sürüye ders sonuna dek kapının önünde bekleme cezasını çekmeye gitti. Doğrusu hiç böyle bir cezalandırma biçimine tanık olmamıştım. Ve gelelim asıl sözünü etmek istediğim kızımın anlattığı bir gözleme. Anne, dedi, yine bir okul dönüşü. Bay Eggers kızıyor ama insana küsmüyor. Nasıl yani, diye sordum. Ne demek istediğini pek anlayamamıştım. Ödevini yapmamışsan kızıyor, hatta azarlıyor ve sınıfın arkasına yolluyor. Ama sen orada ödevini güzelce yapıp ders sonunda gösterirsen hemen yüzü gülüyor. Seni eski yerine oturtuyor ve ikinci derste seninle de hiçbir şey olmamışçasına ödevini yapmış olanlarla şakalaştığı gibi şakalaşıyor. Yani kızıyor ama küsmüyor. Ne güzel, değil mi? Kızımın o günkü yorumu beni nedenle etkilemiş olmalı ki bugüne dek unutamamışım. Çocuk bir hata yapınca uyarılır, gerekirse ceza verilir. Çocuk hatasını anlayıp pişman olmuşsa, o hatayı düzeltmeye yönelmişse ya da özür dilemişse, artık gün boyu, hatta günler boyu surat etmenin ne anlamı var? Ve işte 11 yaşında bir çocuk durumu özetleyivermişti. Kızıyor ama küsmüyor, ne güzel değil mi? Sıcaklığımızla onlara güven verelim. Koşulsuz sevgi yolunda gözle iletişimle birlikte yürüyen diğer öğe bedensel iletişim. Gözle ve bedensel iletişimin nedenli önemli olduğunu 2. Dünya Savaşı sırasında İngiltere'de ve daha sonraki yıllarda da ABD'deki bir hastanede gözlemlenen olaylar ortaya koyuyor. 2. Dünya Savaşı sırasında Londra bombalanmaktadır. Bazı aileler çocuklarını korumak için onları kent dışındaki köylere gönderirler. Çocuklar burada evlere yerleştirilir ve iyi bakılırlar. Oysa daha sonra aynı çocukların ruhsal çöküntü içinde oldukları saptanır. Çocuklar fiziksel yönden iyi bakılmışlardır ama duygusal açıdan anne ve babalarından uzak olmak, gözle ve bedensel iletişim eksikliği onları duygusal açlığa itmiştir. Uzmanlar bu çocuklar anne babalarının yanında kalmış olsalardı belki de onlar için daha iyi olurdu kanısına varırlar. Çocuklarımız için en büyük tehlike duygusal açlık. Duygusal yönden boşlukta kalan bir çocuk ya da genci pek çok tehlikenin beklemesinin yanı sıra kendilerinin birer tehlike haline dönüşmesi olasılığı var. Örneğin son günlerde ABD'de çocuklar tarafından işlenen cinayetler gündemde. Gazetelerden okuduğumuz kadarıyla bu çocuklar suçlulukta duymuyorlarmış. Bunun nedeni uzmanlar bu çocukların ve diğer suçlu çocukların büyük bir bölümünün sevgi ve ilgiden yoksun, insan muamelesi görmeden büyümelerine bağlıyorlar. İnsan gibi muamele görmezlerse doğal olarak onlar da insan gibi davranmasını ve hissetmesini bilemeyeceklerdir. Sevgi ve ilgi görmeyince bir başka insana sevgi ve acıma duyamayacaklardır. Sokaklardaki kimsesiz çocuklarımızla kötü yönetilen yetiştirme yurtlarındaki çocukların da karşı karşıya olduğu bir tehlike bu. Bir başka tehlike de gerekli ve sağlıklı sevgiyi evinde alamayan çocuğun gençlik yıllarında aşırı uçlara yönelmesi şeklinde ortaya çıkıyor. Oralarda sevgi arıyor sanki. Bu tür tuzakları kuranlarsa bu gençlerin psikolojisini çok iyi bildiklerinden parasal desteğin yanı sıra gence sen önemlisin, sen bu davanın adamısın, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz gibi ona sevildiğinin bir yere birilerine ait ve değerli olduğu mesajlarını vererek kendilerine çekiyor. Gençlerimizin aşırılıklara kapılmalarını istemiyorsak bunu gençlik yıllarında koyacağımız anlamsız yasaklarla değil, ilk günden başlayarak ihtiyacı olan sevgiyi tüm çocukluğu boyu vererek gerçekleştirebiliriz. Evinde yeterli ve sağlıklı sevgi almış bir genç kendine zarar verecek aşırı uçlara kaymaz. Bu tür tuzaklara düşmez. Hele bir de düşünmesi öğretilmişse ona. İkinci ilginç ve ilginç olduğu kadar da hüzün verici olay ABD'de bir hastanede gözlemlenmiş. Bazı bebeklerin 6-12 aylar arasında büyümelerinin durduğu görülmüş. Bu bebekler yemek yemiyorlarmış. Davranışlarında uyuşukluk ve ilgisizlik gözlemleniyormuş. Ve bir süre sonra da hiçbir fiziksel neden olmadan ölüyorlarmış. Araştırmalar sonucunda bu bebeklerin ortak noktaları bulunmuş. İstenmeyen bebeklermiş onlar. Anne ve babaları kendi duygularıyla bilinçli biçimde başa çıkamadıklarından onları bilinçsiz olarak davranışlarıyla reddediyorlarmış. Bebeklerine görevleri gereği iyi bakıyor, fiziksel tüm gereksinimlerini karşılıyorlarmış ama gözle ve bedensel iletişim kurmuyorlarmış. Ve bazı bebekler bu sevgisiz ortamda su verilmeyen çiçekler gibi yavaş yavaş solup ölüyorlarmış. Hepimize acı veren bu bulgulardan sonra biraz da gülümseyebileceğimiz ve çocuğumuzun yaşadığı çocuğun huyu değişti meselesine bir bakalım. Hafta sonu ailece bir yere gitmeye karar veririz. Ve bebeğimizle birlikte bir vagon dolusu eşyası, mamaları, biberonları, bezleri, giysileri ve oyuncaklarıyla bir motele yerleşiriz. 2 gün boyu onun bakımı dışında kalan zaman kırıntılarında kendimizce dinlendiğimizi sanarak sonunda yine taşınırcasına toplanarak eve döneriz. Eve döndüğümüzde ise bu dinlenme sonunda dağlar gibi birikmiş çamaşır ve evi yeniden gündelik düzenine sokma savaşımını veririz. Çamaşırlar yıkanır, yerli yerine konur, biberon ve şişeler kaynatılır, yeni mamalar hazırlanır. Bu arada da evin gündelik işlerine yetişmeye çalışırız. Bütün bunlar iyidir, hoştur da hiç beklemediğimiz bir sorun çıkmıştır ortaya. O iyi huylu bebeğimizin tüm düzeni alt üst olmuştur. Doğru dürüst uyumaz, hırçınlık eder, ağlar ya da mızmızlanır durur. Biz de hemen teşhisi koyarız. Çocuğun huyu değişti. Oysa bebeğimizin zihninde yaşanan bu değişiklik sonucu soru işaretleri belirmiştir. Bizim ona her zamanki kadar vakit ayıramamamız, pür telaş gitmelerimiz gelmelerimiz, sonra da evin işlerine dalmamız, kısaca alışılmışın dışındaki bu hareketlilik yine o bildik soruyu gündeme getirir. Beni seviyor musun? Bunun farkına vardığımızda yapmamız gereken işleri bir süre için bir kenara bırakarak bebeğimizi kucağımıza alıp onunla göz göze iletişim kurmak, onu öpüp okşayarak bedensel teması gerçekleştirmek, sakin ve tatlı bir sesle onun kuşkularını yatıştırmak, onu rahatlatmak ve hala çok sevildiğini ona bildirmektir. Eğer bu huysuzluklar ilk çocukluk yıllarında yaşanıyorsa, çocuğumuza zaman ayırarak onunla baş başa bir köşeye çekilip kucağımıza oturtup, haydi seninle azıcık konuşalım demek ve onu rahatlatacak, kuşkularını dağıtacak bir sohbete girmek olmalıdır. Zaten kucağımızın sıcaklığında sevgimiz ve ilgimizle boşalmış olan o sevgi dağarcığı yeniden dolunca, çocuğu bağlasanız durmayacak, neşeyle yere atlayıp oynamaya başlayacaktır. Doğduğu andan başlayarak özellikle de 7-8 yaşlarına kadar çocuğun bol bol öpülmeye, kucaklanmaya, okşanmaya gereksinimi var. Daha sonraki evrelerde de ilk yıllardaki kadar olmasa da bu ihtiyaç sürer gider. Bedensel iletişim konusunda bizlerin bir hatası, çocuğumuz büyüdükçe artık erkek oldu ya da koca kız oldu diyerek bedensel iletişimi kesmemiz. 6-7 yaşından gençlik dönemine ulaşana dek bedensel iletişimi tıpkı gözle iletişimde olması gerektiği gibi asla kesmemeliyiz. Ama duyarlı davranıp şeklini değiştirmeliyiz. Yaşına, durumuna, duygusal ihtiyacına göre gerçekleştirmeliyiz bunu. Onun artık bebeğimiz olmadığının farkına varmalıyız. Arkadaşlarının yanında aman da aman gibi sözcüklerle onu utandırmamalı, sevgi gösterileriyle bunaltmamalı ama antenlerimizi hep açık tutarak sevgimize ihtiyacını hissettiğimizde hemen sözlerimiz ve davranışlarımızla bu ihtiyacı karşılamalıyız. Bakın bir genç kızımız ne diyor? Anne ve babamın yapmalarını istediğim tek şey, kitabınızda da belirtmişsiniz, sevgilerini göstermeleri. Bizleri sevdiklerini biliyoruz ama şu ana kadar bana bir kez olsun seni seviyorum demediler. Oğlumuz kucağa alınacak dönemi geçtiyse, bu kez bedensel iletişimi iyi bir şey yaptığında sırtını hafifçe sıvazlayarak, şakalaşırken saçlarını karıştırarak ya da omuzuna kolumuzu atarak kurabiliriz. Bunlar bedensel iletişimi sürdüren davranışlar. Oğluyla top oynayan, boğuşan, şakalaşan bir baba bu ihtiyacı oyun ya da sporla bütünleştirerek verebilir ki özellikle de bu yaşlarda en doyurucu yöntem olarak kabul ediliyor. Bu yaşlarda babanın önemi hızla yükseliyor. Hem erkek hem de kız çocuk için. Oysa baba özellikle de kızı büyüdükçe bir çekingenlik içine girerek bedensel iletişimi kesiyor. Küçük kızların hele de 11 yaşına kadar o çok kritik 11 yaşta dahil olmak üzere babalarının ilgi ve bedensel iletişimine öyle büyük ihtiyaçları varmış ki. Yine bir genç kız sesleniyor. Keşke babam bana daha sık kızım dese. Bir genç kızın ve kadının kendi cinsel kimliğini onaylayabilmesi için babasının onu onayladığını hissetmesi gerekmiş. Babası tarafından sevildiğini, beğenildiğini, onaylandığını bilen bir kız çocuğu hayata kendine güvenen bir kadın olarak atılabiliyor. Bunu çok klasik bir örnek Fransız kadınlarını verebiliriz. Kendilerine, çekiciliklerine güvenen Fransız kadınlarının bu duyguyu küçük yaştan başlayarak babalarından beğeni görmelerine, çok özel, çok güzel, çok şık bir küçük hanım olduklarının onlara söylenmesi ve hissettirilmesine bağlıyorlar. Bir baba kızı gençlik dönemine girmeden onunla sağlıklı bir sevgi alışverişi, gözle ve bedensel ilişki kurabilmişse, onu sevdiğini ve beğendiğini hissettirebilmişse, o küçük kız gençlik dönemine girdiğinde bir genç kız olarak kendinden ve cinsel kimliğinden emin olacak, sorunlarla baş edebilecektir. Örneğin, bir yudumcuk sevgi için her türlü özveriye katlanma gereğini duymayacak, anlamsız ilişkilere girmeyecektir. Çünkü o sevilen, saygı duyulan, değerli bir varlık olduğuna inanmaktadır. Ve bu inanç, onun gereksiz ilişkiler kurarak kendini kanıtlamaya kalkışmasını önleyecektir. Baba-kız ilişkisi ve özlemler konusunda yazılmış şu satırı hep birlikte okuyalım ve kendimize soralım. Acaba bizim kızımız da böyle mi hissediyor? Herkes kendince düşünceli ve duyarlıdır. Ancak kimse birbiriyle yüzeysel konular dışında konuşmadığından kalpler kırılır, fırsatlar kaçırılır, bağlar zayıflar. Baba kız arasında hep bir mesafe vardır. Saygımız sonsuz. Saygı ille de siz ile başlayıp biten cümlelerle mi belirtilir? Onun ailesinde de hep o soğuk, o yüce siz sözcüğü kullanılırmış. Bir yeni yıl kutlamasıydı. İçimden yetti be deyip kocaman sarıldım babama. Bizde pek öyle dokunma öpme yoktur. Baba seni çok seviyorum dedim. Ne yapacak adam şaşırdı tabii. İlk ve son çığlığımdı bu. Baba kız sevgisinin yanı sıra kimse birbiriyle yüzeysel konular dışında konuşmadığından kalpler kırılır, fırsatlar kaçırılır, bağlar zayıflar diyerek bir diğer önemli konuya daha değinmiş bu duyarlı ve düşünen genç. Beraberliğin niteliğine. Beraberliklerin niteliğinin farkında olmamak pek çoğumuzun içine düştüğü bir hata. Beraber olmak yan yana oturmak değil. Her kafadan ses çıkan ortamlarda öylesine çene çalmak hiç değil. Bu derinliği olmayan birliktelik oluyor. Oysa gençlerimiz çok daha anlamlı bir beraberlik beklentisi içindeler. Sadece onlara ayrılmış bir zaman diliminde kafalardaki soruların dile getirildiği, yüreklerdeki duyguların tüm coşku ve kuşkusuyla paylaşıldığı gerçek bir birliktelik özlemi içindeler. Sıradan değil, anlamlı ve doyurucu beraberlikler istiyorlar. Peki bir baba büyümekte olan kızına sevgisini nasıl göstermeli? Aynı erkek çocukta olduğu gibi kucağına alıp öpmek bazı durumlarda istenmiyor olabilir. O zaman sıkıntılı göründüğünde çenesinden hafifçe tutup gözlerinin içine bakarak derdini sormak, üzüldüğünde kolunu koruyucu biçimde omuzuna atmak, başarılı ve sevinçli olduğunda sımsıkı sarılmak şeklinde bedensel iletişimi kurabilir. İlk kez süslendiğinde, yeni bir saç şekli denediğinde, değişik bir giysiyle babasının karşısına çıktığında, o küçük kızın egosu nasıl titremektedir bir bilseniz. Ve babanın yüzünü ekşiterek ne bu saçının hali demesi, o küçük kızın ömür boyu kendini, saçını, giyimini bir türlü beğenmemesine yol açacaktır. Bir de aksini düşünelim. Oo, bu ne güzellik, zaten güzele ne yakışmaz. Şöyle bir dön de seni iyice göreyim diyerek gösterilen ilgi, o tir tir titreyen egoya güçlü bir payan da olacak ve bu tür yüreklendirmeler yinelendikçe cinsel kimliği babası tarafından onaylandığı için yıllar sonra kendini onaylayan sağlam ve güvenli bir genç kız, bir genç kadın çıkacaktır ortaya. Bedensel iletişimle ilgili son bir nokta, bir araştırma sonucu insan yavrusunun duyarlılığının doğumdan önce anne karnındayken gelişmeye başladığı saptanmış. Anne adaylarının hamilelik sırasında iyi duygular içinde huzurlu ve neşeli olmaları bebeği olumlu etkiliyormuş. Nitekim bu inanç bizde de vardır. Hamile kadınlara güzele bak ki çocuğun güzel olsun denir. Anlatılmak istenen iyi duygular güzel nesnelerden alınan olumlu titreşimlerin bebeği olumlu yönde etkilemesi olsa gerek. Annesinin sinirli, gergin ya da üzüntülü olmasıysa bebeği olumsuz etkiliyormuş. Ve ilginç bir bulgu, anne adaylarının karınlarını okşamaları öneriliyormuş. Hatta bebekle konuşmaları, ona sakinleştirici müzik dinletmeleri öğütleniyormuş. Hayvanlara ve bitkilere bile müzik dinletmenin olumlu etkisi düşünülürse bu sav akla yakın geliyor. Örneğin bitkilerle yapılan bir deney sonucunda bitkilerin en çok klasik müziği